Ayrımatı sayfa 64. Orucun kökeni. Güneşe tapma. Bütün yayın organları Ramazan münasebetiyle ilaveler veriyor. Biz de onlardan geri kalamazdık. Okurlarımıza ne verebiliriz dedik ve orucun kökenini araştırdık. İşte bizim Ramazan ilavemiz. İbrahim peygamber yıldızı görür, yıldıza tanrım der. Ayı görür, aya tanrım der. Güneşi görür, güneşe tanrım der. Bu gök cisimlerinden güneşi daha büyük ve daha parlak görünce İşte Tanrım budur, bu daha büyüktür diye konuşur. Ne var ki Tanrı dedikleri batınca onlara Tanrı demekten vazgeçer. İbrahim peygamber önce yıldızdan, sonra aydan, en sonunda da güneşten vazgeçer. Kur'an'ın Enam suresinin 76, 77 ve 78. ayetleri böyle anlatır İbrahim peygamberin asıl Tanrı'ya dönüşünü. 7 yıldız ve 12 burca saygı. İbrahim peygamberi Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar paylaşamaz. Ali İmran suresi onun için Hanif ve Müslim'di der. İbn Nedim ünlü El-Firist adlı eserinde Hanifler şöyle tanıtılır. Hanifler İbrahimci, parantez içinde El-İbrahimiye, Sabilerin ta kendileridir. Parantez içinde S-32. Sabilik nedir? Sabiler, Orta Doğu ve İslam kaynaklarına göre yıldızlara tapıyorlardı. Yıldızların içinde de en başta ay ve güneş sayılıyordu. Fahrettin Razi gibi ünlü Kur'an yorumcuları ve İbn Haz, Şehristani, Fadullah el-Umari gibi yazarlar bu görüşü benimserler. Abdest, namaz, cenaze namazı, fıtır bayramı, kurban, hac, Kabe'nin kutsallığı gibi inançların hepsi yıldızlara ve güneşe tapan sabilikte de var. Evet, içinde bulunduğumuz Ramazan ayında Müslümanların tuttuğu oruç da sabilikten geliyor. Müslümanlıkta farz oruçlar bir aydır. Bu ayda kimi zaman 29, kimi zaman 30 gün çeker. Sabilikte de aynen böyle. İbn Nedim El-Firist adlı eserinde Sabilerdeki farz orucunun 8 Mart'ta başladığını belirtiyor. Bunun dışında 9 Aralık'ta başlayan 9 günlük bir oruç daha var. Ayrıca 8 Şubat'ta başlayan 7 günlük bir oruca çok önem veriyorlar. 16 ve 27 günlük nafile oruçlara da değiniliyor. Parantez içinde S-442-445. İbn Hazm ise El Fasl adlı eserinde Sabileri şöyle anlatıyor. 7 yıldıza ve 12 burca saygı göstermek gerektiğini söylerler ve bunların suretlerini, parantezinde resimlerini, heykellerini tapınaklarında bulundururlar. Ramazan ayında da oruç tutarlar. Namazlarında Kabe'ye, El Beytül Haram'a dönerler. Mekke'ye ve Kabe'ye saygı gösterirler. Bilindiği gibi Kabe bir güneş tapınağı olarak yapılıp kullanılmıştı. 956 yılında ölen ünlü İslam hadisçisi Mesudi Murucuz Zeheb adlı eserinde 7 yıldız adına yapılan dünyanın en büyük tapınaklarını sayarken Kabe'nin adını da anar. El Beytül Haram, parantezinde Kabe, geçen çağlar boyu çeşitli yüzyıllar içinde hep saygı görmüştür. Çünkü o Zuhal, parantezinde Satürn evidir. Ne var ki gene Mesudi'nin verdiği bilgiye göre güneş tapınakları dörtgen olduğuna göre Kabe ve Zuhal yıldızı için değil, güneş için yapılan bir tapınak olsa gerektirir. Burada orijinal bir metin yer almakta. Bu metinin altında Sabilerin 5 vakit namaz ve 29 ya da 30 gün oruç gibi ibadetleri de vardı. Parantez içinde İbn-i Treverdi, Tetemütül, Muhtasar, Feah, Baril, Beşer, S-115. Burada yine bir orijinal metin yer almakta. Onun altında da İbn Hazm, Sabilerin bağlı oldukları din çağlar boyu yeryüzündeki dinlerin en eskisidir. Parantez içinde İbnül Verdi aynı eser. Muhammed peygamber de Sabi olarak tanınıyordu. Peygamberin arkadaşlarından iki kişi bir kadınla konuşuyor. Hadi yürü gidelim dediler. Nereye diye sordu kadın. Tanrı'nın elçisine diye karşılık verdiler. Ha şu kendine Sabi denilen kimseye mi diye sordu kadın. Evet işte o senin söylediğin kimseye. Başka hadisler de aynı gerçeği doğrular. Bu konunun Saçak dergisinin 49. sayısında çok geniş bir biçimde yer aldığını belirtelim. İslam'ın yalnız inanç ve ibadetleri değil, bu inanç ve ibadetlerde kullanılan sözcüklerin de çoğu gene Sabiilik dininin temel dili olan Süryanca'dan, Aramca'dan gelir. Allah, Rahman, Kur'an, Furkan, Kitap, Melek, İnsan, Adem, Havva, Nebi, Salat, Alem hep Süryancıdır. Ve bir sözcük daha Süryancıdır. Savm. Yani oruç. Kur'an'daki temel ve anahtar sözcüklerin sabilikten gelmesi bir gerçeği kanıtlıyor. İslam'ın yapısını oluşturan inanç ve ibadet biçimlerinin tümüne yakını güneşe tapma ağırlıklı sabilikten kaynaklandı. Oruç öncekilere de farzdı. Burada orijinal bir metin yer almakta. Bu metinin altında da İslam öncesi Mekke'de Kureyş kabilesinde de oruç vardı. Parantez içinde Buhari Es-Sahih Kitab-ı Savm. İslam öncesinin Mekke'sinde puta taparlar diye adlandırılan bir topluluğun ibadetleri arasında da oruç vardı. Bunu Buhari'nin yer verdiği bir hadiste açıkça görüyoruz. Ayşe anlatıyor. İslam öncesinde Kureyş aşure gününde oruç tutardı. Parantez içinde Buhari Es-Sahih Kitab-ı Savm Taksim 1. Burada sorulması gereken şudur. Putları taptıkları söylenen insanlar oruç tutarlarken hangi tanrı için tutuyorlardı? Hiç kuşkusuz yıldızlar için, en başta da güneş tanrı için. Yıldızları ve güneşi simgeleyen ve sonraları put diye nitelenen simgeler önünde. Elbet asıl amaç da varlığına inanılan görünmez tanrıya yaklaşmaktı. Buna Kur'an'da tanıklık ediyor. Parantezine bakınız Zümer suresi ayet 3. Tanrı'ya yaklaşmak için o zaman da aracılar vardı. İslam'da da vardır. İslam'da olduğu gibi o zamanda da ibadetler en son hedef olarak Tanrı için yapılırdı. Oruç tutulurken de hedef Güneş Tanrı'ydı. Bakara suresinin 183. ayetinde orucun daha öncekilere de farz kılındığı açıklanır. Daha öncekiler kim? Daha önceki toplumlar. Hangi toplumlar? Araştırmalar şunu ortaya koymuştur. Orucun en başta gelen kaynağı, ilk kaynağı güneş tapmadır. Güneşi ayarla. Namaz gibi oruç da güneşe ayarlı. Güneşin dünyayı ışınlarıyla aydınlatmak üzere bulunduğu tan yerinin ağarmasıyla başlanıyor. Battığı zamana değin sürdürülüyor. Tabi gecenin ve gündüzün aylarca sürdüğü yerler, kutuplar hesaba katılmamış. O çağlarda Arabistan'daki coğrafya bilgisiyle bu hesap nasıl yapılabilirdi ki? İslam yenilikçileri şimdi bir takım hesaplar yapıyorlar. 6 ay gece, 6 ay gündüz olan yerlerde ne yapılacak? Çözüm şöyle. Oruç tutulabilecek en yakın yöredeki günlerin saat olarak uzunlukları esas alınıp ona göre oruç tutulabilecek. Ama ne Kur'an'da ne de hadislerde buna cevap yok. Ayetteki açıklama çok. Orucun başlangıcı Kur'an'ın emrine göre tan yeri ağarmadan önce, sonu ise güneşin batması. İlahiyatçı çevrelerden kutuplarda nasıl oruç tutulacağına ilişkin nas, yani ayet ve hadis neden yok diye sorulduğunda, mekasıtla, vesaili yani amaçlarla araçları birbirine karıştırmamak gerektiği biçimde bir karşılık alınıyor. Bu konuda ayet ve hadisin bulunmamasının da bir önemi olmadığı açıklanıyor. Bunu diyenler şu soruya karşılık veremiyorlar. Eğer bir ibadetin vakti vesaireden sayılıyorsa ve bunun da bir önemi yoksa namazlarda vakitlerin dışında örneğin vakit gelmeden kılınabilir mi? Bu soruya evet diyebilecek hiçbir fıkıhçı bulunamaz. Meksika nere, Arabistan nere? Doktor İsmail Cerrahoğlu İlahiyat Fakültesi dergisinde yayınlanan Kur'an-ı Kerim ve Sabiler başlıklı yazısında gerçeği belirtiyor. Tarihi kalıntılardan elde edilen neticelere göre oruç eskiden beri insanlığın bir adeti olarak görülmektedir. Sabilerdeki orucu İbn-i Nedim'in Harlan Sabilerine tahsis etmiş olduğunun zikri yukarıda geçmişti. Parantez içinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi C10 yıl 1962 S103. İnsanlar inanç uğruna aç kalmaya şu bizi ısıtan güneş için katlanmışlar. Yalnız Orta Doğu'da mı? Güneşi tapmanın geçerli olduğu birçok yerde güneşe ayarlı bir orucu rastlanıyor. Meksika nere, Arabistan nere denecek ama Meksika yerleri içinde bile oruç var. Kemalistler dinlerin kökenini araştırırken karşılaşıyorlar bu gerçekle. Biz de onlardan öğreniyoruz. Belgesi şu ünlü Cumhurbaşkanlığı arşivinde. Arşivdeki birçok belgelerin kopyasının 2000'e doğru kitaplığına girdiği de biliniyor. Meksika Maslahat Güzarı Tahsin Mayatepe'nin 1937 yılında Atatürk'e gönderdiği 14. raporun başlığı şöyle. Müslümanlığa ait olduğu sanılan hususların Müslümanlığa güneş kültürden girdiğine dair mühim malumat ve izaheti Navi Rapor. Parantezine bakınız Taçak Dergisi sayı 49 Şubat 1988 S18. Bu raporda orucun da içinde bulunduğu ibadetlerin güneş kültünden İslam'a girdiği bir anlatılmış. Artık girişin karılarınıza. Bakara suresi 187. ayeti okuyoruz. Oruç gecesinde kadınlarınıza cinsel yaklaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için giysidir. Siz de onlar için giysisiniz. Tanrı anladı ki nefsinize yeniliyorsunuz. Hemen gecelerinde kadınlarla cinsel birleşmede bulunma yasağını aldırmamışlar, bu işi yapmışlardı. Aralarında Tanrı'nın özel sözcüsünün, yani Peygamber Muhammed'in en yakın arkadaşları da vardı. Örneğin daha sonra halife olan Hattaboğlu Ömer. O Ömer ki kimi sözleri sonradan Tanrı tarafından birer ayet olarak onaylanmıştır. Parantez içinde bakınız Suyuti El-İtkan 1:42. Ömer yasağı çiğner de o yasak kaldırılmaz mı? Nitekim kaldırıldığını görüyoruz. Yasağın. Yani bu olay üzerine Tanrı'nın durumu anladığı, yasağı kaldırdığı ve oruç gecelerinde kadınlarınıza cinsel yaklaşmanız helal kılındı dediği, bununla da kalmadığı, artık şimdi girişin kadınlarınıza diye buyurduğu bildiriliyor. Parantez içinde olayı görmek için bakınız tefsirler, örneğin Fahrettin Razi Et-Tefsirül Kebir 5:104, Taberi Camiül Beyan 2:95-97, Celaleyn 1:27, Tefsirun Nesefi 1:95, hadisler örneğin Ebu Davud Sümen Kitab-ı Savm 1, Hadis No 2313-2314, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi 1939, 6:318. Ayrıca Suyuti Lubabun Nükül Fi Esbabin Nüzul Celaleyn tefsirinin kenarı 1:36-38. Soru şudur. Oruç ilahi bir emir olarak kabul edilmektedir. Oysa Meksika'dan Çin'e kadar tek tanrılı dinlerin öncesinde de güneşe tapanlar gün doğumundan batımına kadar oruç tutuyorlardı. O zaman bu ibadet nasıl açıklanıyor? Gene bir ilahi emirle mi? Peygamberin hayatında 8 Ramazan var. 570'te ya da 571'de doğdu, 632'de öldü. 40 yaşında da Tanrı ile insanlar arasında aracılık görevini aldığını açıkladı. 61-62 yıllık yaşamı ve 21-22 yıllık Tanrı'nın özel sözcülüğü içinde topu topu 8 İslam Ramazanı var. Peygamberin yaşamındaki Ramazanlar 1. Hicri 1 Ramazan 2 eşittir miladi 24 Şubat 1. Hicri 1 Ramazan 2 tire miladi 26 Şubat 624 oruç buyruğu 2. Hicri 2 Ramazan 3 eşittir miladi 15 Şubat 625 oruç buyruğu 3. Hicri 3 Ramazan 4 eşittir miladi 4 Şubat 626 oruç buyruğu Hicri 4 Ramazan 5 eşittir miladi 24 Ocak 627 oruç buyruğu 5. Hicri 5 Ramazan 6 eşittir miladi 14 Ocak 628 oruç buyruğu 6. Hicri 6 Ramazan 7 eşittir miladi 2 Ocak 629 oruç buyruğu 7. Hicri 7 Ramazan 8 eşittir miladi 22 Aralık 630 oruç buyruğu 8. Hicri 8 Ramazan 9 eşittir miladi 12 Aralık 631 oruç buyruğu. Peygamber 53 ya da 54 yaşında oruç buyruğunu almış, 632 yılının Ramazan ayına varmadan ölmüştür. 9. Ramazan orucunu yaşamamadan bu aya daha 5,5 aya yakın bir zaman varken Hicri 13 Rebiül Levvel 11 eşittir miladi 8 Haziran 632 günü. Görülüyor ki Muhammed peygamberin Ramazanları hem 8'i geçmiyor hem de kış aylarına rastlıyor. Günler kısa. 2000'e doğru 16 Nisan 1989 yıl 3 sayı 16. Muhammed'in öğretmenleri mi? Belam, Yağış, Addas, Yessar, Cebr, İranlı Selma. Dipnot. Teori dergisinin Eylül 1991 tarihli 21. sayısında Muhammed'in öğretmenleri başlığıyla yayınlandı. Elimizdeki özgün metni yayınlıyoruz. Konuya ilişkin Kur'an ne diyor? Kur'an'daki Tanrı her zamanki gibi ant içerek açıklama yapıyor. Andolsun ki biz onların ona, parantez içinde Muhammed'e, bir insan öğretiyor kesinlikle dediklerini biliyoruz. Savlarını dayandırdıkları kimsenin dili yabancıdır. Buysa, parantez içinde Kur'an, apaçık bir Arapçadır. Parantez içinde Nahl, ayet 103. Bundan sonraki ayetlerde inanmayanlar korkutuluyor. Yalancı, iftiracı olarak niteleniyor ve işkenceli bir cezayla cezalandırılacaklarını bildiriliyor. Yukarıdaki ayette Muhammed'e öğreticilik ettiği söylenen kimsenin Arap olmadığı, yabancı olduğu belirtiliyor. Yunanlı Belam, Yağış. Kimlerine göre Muhammed'in öğretmeni bir Yunanlı köleydi. Belam adında bir köle. İbn Abbas anlatıyor. Peygamber Mekke'de köle olan birine öğretimde bulunuyordu. Yabancıydı, adı da Belam'dı. Peygamberin yanına girişinde ve çıkışında puta taparlar görüyorlardı. Muhammed'e, parantez içinde her şeyi öğreten Belam'dır diye konuştular. Parantez içinde bakınız Taberi Cami-ül Beyan 14 Taksim 119. Ya da yayıştı üzerinde durulan köle. Berem için söylenen yayış içinde söyleniyordu. Ya iş Muhammed'e öğretmenlik yapıyor deniyordu. Parantez içinde bakınız aynı yer. Ya da Muhammed'e öğreticilik eden köle Cebri'de. Parantez içinde bakınız aynı yer. Ya da Yemenli Cebr, Yessar, Addas. Hadramilerin iki genç köleleri vardı. Yemen halkından olan bu iki köleden birinin adı Yessar, öbürünün adı Cebri'di diye aktarılır. Bu kölelerin sahiplerinin tanıklığı şöyle. Bizim iki genç kölemiz vardı. Kendi dilleriyle kitaplarını okurlardı. Peygamber de bunlara uğrar, durup bunları dinlerdi. İşte bunun için puta taparlar, Muhammed bunlardan öğreniyor dediler. Parantezinde Taberi 14 Taksim 119. Fahrettin Razi'nin yer verdiği aktarmada bunların yanında bir üçüncü köle daha var. Huvaytab'ın kölesi Addas. Parantezinde bakınız Ferazi Tefsir 24 Taksim 50. Görülüyor ki ister Yunanlı ister Yemenli olsun kölelerin Muhammed'le ilişkilerine bakışlar değişik açılardan. Müslümanların bakışları ve savları başka, puta tapar dedikleri inanmazların bakışları ve savları başka. Müslümanlardan kimine göre Muhammed'le köleler arasında bir öğretme ve öğrenme ilişkisi vardı. Ama öğreten Muhammed'ti, öğrenense köleler. İnanmayanlara göre ise bunun tersi gerçekti. Yani öğreten kölelerdi. Muhammed ise öğreniyordu bunlardan. Müslümanlardan kimine göre de aradaki ilişki okuma ve dinleme ilişkisini geçmiyordu. Köleler kutsal kitaplarını kendi dillerinden okuyorlar, peygamber de dinliyordu yalnızca. Müslümanların bu savları karşısında şu soru yanıtsız kalıyor. Dillerini bilmiyorduysa Muhammed'in bu köleler yanında sürekli işi neydi? Ve kendi dilleriyle okuduklarını Muhammed'in dinlemesinin ne yararı oluyordu? Kısacası Müslümanların savları akla sığacak türden değildi. İman nereli? Muhammed'in kendisinden bir açıklaması bu konuda oldukça ışık tutucu. İman Yemenlidir. Bu hadis Buhari'nin Es-Sahih'inde içinde bulunduğu en sağlam kabul edilen hadis kitaplarında yer almıştır. Hadise göre hikmet, parantezinde bilgi bilgelik de Yemenlidir. Dahası fıkıh da Yemenlidir hadise göre. Parantezinde bakınız Buhari Es-Sahih Kitab-ul Meazi Taksim 74. Tecrid Hadis No 1362. Müslim Es-Sahih Kitab-ul İman Taksim 81-91. Hadis No 51 ve 52. Ve öteki hadis kitapları. Bu hadis incelemecilere göre sağlamlığının en yüksek basamağında olan mütevatır hadisler arasındadır. Ve peygamberin arkadaşlarından 11 kişi tarafından aktarılmıştır. Parantez içinde bakınız Ebul Feyz Muhammed Lukatul Lail Mütenasire Fi Ahadisil Mütevatire Beyrut 1985 S41-43 Hadis No 10. Kimi yorumcu buradaki yemini bir takım zorlamalı yorumlarla Mekke ve Medine diye göstermeye çabalar. Parantezinde bakınız Tecrid 1362 nolu hadis, Kamil Miras'ın izahı. Ne var ki hadisin kimi aktarılışında Yemenlilerden açıkça söz edilir. Yani buradaki Yemen, coğrafyada herkesin bildiği Yemen'dir. Demek ki bu hadise göre imanıyla, hikmetiyle ve fıkıhıyla, parantezinde buradaki fıkıh sözlük anlamındaki olmalı, İslam yabancı kökenlidir, Yemenlidir. Muhammed'e öğreten İranlı Selman'dır ya da parantezinde Selman Farisi. Kimileri de Nahl suresinin 103. ayetinde sözü edilen yabancının İranlı Selman olduğu görüşünde. Parantezinde bakınız Taberi aynı yer. Sonradan Müslüman kimliğiyle ortaya çıkan ve Müslümanlar arasında büyük ün kazanan Selman'ın Muhammed'le son derece sıkı bir ilişki ve işbirliği içinde bulunduğu herkese biliniyor. Müslüman olması Selman'a çok şey sağlamıştır. En başta özgürlüğü, yani kölelikten kurtulmayı, sonra da ünü, saygınlığı ve maddi manevi çıkarları. Ya da sözü edilen yabancı, önce Müslüman olup sonra İslam'ı bırakan bir vahiy katibidir. Bunu ileri sürenler de var. Parantezinde bakınız Taberi aynı yer. Vahiy katibinin başına gelenler. Adam önce Müslüman olmuştur. Selman gibi o da Muhammed'le işbirliği içindedir. Ama sonra ne olursa olur bırakır İslam'ı ve bir açıklama yapar. Muhammed'e ben öğretiyordum ve benim öğrettiklerim Kur'an'a vahiy diye yazılıyordu. Sonra adam öldü ya da öldürüldü. Ölüsüne gelince bir türlü gömüldüğü yerde kalmıyordu. Madem Muhammed'in adamları şunu yayıyordu. Bu olay Tanrı'nın gazabının bir yansımasıdır. Adam Tanrı'yı çok öfkelendirdi. Şimdi durum ortada. Gömülüyor, toprak da kabul etmiyor, edemiyor. Tanrı'dan korkuyor. Onun için de kafiri mezarının dışına fırlatıyor. İbret almak gerek. Gerçekten de adam mezarına gömülüyordu ama bir gün sonra sabahleyin bakılıyordu ki adam mezarın dışında. Birkaç kez olmuştu bu. Muhammed'in arkadaşlarından Enes, Pantecine malik oldu. Çok sonra şöyle anlatacaktır olayı. Bir adam vardı. Neccar oğullarından, Hristiyan'dı, Müslüman olmuştu. Bakara ve Ali İmran sürelerini okumuştu. Peygamber'e de vahiy yazıyordu. Sonra yeniden Hristiyan oldu ve kaçıp Hristiyanlara katıldı. Ben ne öğretip kendisi için yazdımsa Muhammed yalnızca onu bilir. Başka bir şey bilmez demeye başladı. Parantez içinde bakınız Buhari, Es-Sahih, Kitab-ul Menakıb, Taksim 25, C4, S-181-182, Tecrüt Hadisno 1477. Enes'in anlattığına göre Tanrı adamı öfkelenmiş, boynunu kopararak öldürmüş. Hristiyanlar gömmüşler adamı ama sabah bakmışlar ölüsü ortada ve kefensiz. Hristiyanlar Muhammed ve adamları kefenini soymuş, kendisini de işte böyle ortada bırakmışlar diye konuşmuşlar. Adamı bir daha gömmüşler. Bu kez biraz daha derince. Ertesi gün sabah yine aynı durum. Sonra aynı konuşmalar. Sonra yeniden ve daha derince gömme. Sonra aynı durum ve aynı yorumlar. Bir kez daha ve derince gömme, aynı durum. Bakmışlar ki bu böyle sürüp gidecek, adamı gömmekten vazgeçmişler artık. Bu adamın söylediğini söylemiş, yani ben ne diyorsam, ne yazıyorsam o vahiy oluyor demiş. Muhammed'in Tanrı'dan vahiy filan almadığını söyleyerek İslam'ı bırakmış biri daha vardı. Ebu Serh oğlu Sad oğlu Abdullah. Ama onun başına yukarıdaki olay gelmedi nedense. Muhammed tarafının idamına karar verilmişti. Ne var ki Halife Osman'ın süt kardeşiydi ve Osman'ın araya girmesiyle bağışlandı. Sonra Mısır varisi bile oldu. Parantezinde ölümü 656-657. Bakınız İslam ansiklopedisi. Ayetteki cevap. Muhammed'i öğreten Tanrı değil insandır diyenlere ayette verilen cevap ne ölçüde doyurucu? Cevap. Yukarıda verilen ayetin anlamında da görüleceği gibi şöyle. 1. Muhammed'e öğrettiği söyleyen kişi Arap değildir, yabancı biridir. 2. Kur'an'sa apaçık bir Arapçadır. 3. Öyleyse Muhammed'e söz edilen kimse öğretmiş olamaz. Oysa Arapçayı bilen yabancı biri de Muhammed'e eskilerin söylencesinden, Tevrat'tan, İncil'den, başka kutsal metinlerden bir takım bilgiler verebilirdi. İleri sürülen de bu. Muhammed aldığı bilgileri Arapça kalıplara döküp kendi üslubu içinde sunmuş olamaz mıydı? Kaldı ki apaçık Arapça diye nitelenen Kur'an'da Yunanca, Süryanca, İbranca, Kopça gibi dillerden birçok sözcük bulunduğunu Müslüman incelemeciler bile örnekleriyle yazıyorlar. Parantez içinde bakınız Suyuti El-İtkan Fi Ulumil Kur'an Arapça Mısır 1978 1 Taksim 178-185. Kur'an'da bu denli değişik yabancı sözcüklerin bulunması da Muhammed'e yabancının parantezinde ya da yabancıların bilgi verdiği, öğrettiği yolundaki savı desteklemez mi? Muhammed'e bir yabancının ya da yabancıların yanında bir ya da birkaç Arap da öğretmiş olabilir. İslam için çok önemli bir kaynak Müseylime. Müseylime, Müslümcik demektir. Müslümanlar onu küçümsemek için böyle demişler. Ayrıca da kezzap, yani çok yalancı demeyi uygun görmüşlerdir. Müslümanların bir sövgüsüdür bu. Anlaşılıyor ki onun kendi adı Müslim'di. Bu da bu adı taşımış olması çok önemlidir. İslam ve Müslim sözcüklerinin kaynağına götürür niteliktedir. Müslümanlarca sövülen, aşağılanan bu kişiye Rahman, Yemame Rahman'ı parantezinde Yemameli Rahman da deniyordu. Yani adam aslında böyle ünlüydü, bu da çok ilginç. Bir başka ilginç olan da Mekkelilerin Muhammed'e söyledikleri şu sözler. Bize ulaşan bilgiye göre sana öğreten, parantez içinde Tanrı değil, Yemame'deki şu adamdır, Rahman denen adam. Tanrı'ya ant içerek söyleriz ki biz Rahman'a inanmayız. Parantez içinde bakınız İbn İshak, Siyer, Tahkik ve Talik, Muhammed Hamidullah, Arapça, Konya 1981, S180, Fıkra 254. Mekkelilerin bu söyledikleri nedensiz miydi? Müseylime, daha doğrusu Müslim ve bir başka adıyla Rahman, Yemame'nin Hanife oğulları kabilesindendi. İlginç üç ad: Müslim, Hanife, Rahman. Bu adlar hele ilk ikisi bir araya gelince daha da ilginçlik kazanıyor. Kur'an'da İslam inanırlarının Müslümlerin ad babası olarak tanıtılan İbrahim, parantez içinde bakınız Hac ayet 78, için hem Hanif hem de Müslim denir. Parantez içinde bakınız Bakara 135, Ali İmran 67-95, Nisa 125, Enam 161, Nahl 120-123. Peygamber olarak yer alan İbrahim, kısa anlamıyla yıldız tapımı demek olan Sabilik dininin peygamberiydi. İslam kaynaklarından da yaptığım incelemelerden vardığım sonuç bu. Muhammed de ilk ortaya çıktığında Sabi diye niteleniyordu. Parantez içinde bakınız Buhari Es-Sahih, Kitab-ı Teyemmüm, Taksim 6, C1, S89. Sabiliğin dili Süryancaydı. Allah, Kur'an, Furkan, Kitap, Melek ve daha birçok sözcük gibi İslam, Müslim, Hanif ve Rahman da bu dilden geliyordu. Parantez içinde bakınız Aziz Günel, Türk Süryaniler Tarihi Diyarbakır 1970, S46-48, Suite el-İtkan 1 Taksim 180-184, Doğu bilimci Arthur Jeffrey, The Foreign Vocabulary of the Quran, Kahire 1938 S12 ve ötekiler. Yine benim incelemelerimden vardığım sonuca göre yıldız tapımı Sabilik adı altında Yahudilik ve Hristiyanlık dinlerine de kaynaklık eden bir din olarak kurumlaşırken özellikle Orta Doğu'da Müslümleri ve Hanifleri içine alıyordu. Önce Müslümler vardı, sonra Hanifler kolu meydana geldi. İbrahim bu kolun peygamberiydi. İşte Yemame Rahmeni diye ünlü Müslim, parantezine Müseylime ve ondan çok şey öğrendiği anlaşılan Muhammed de bu kola bağlıydı. Parantez içinde Sabilik konusunda geniş bilgi için bakınız Eren Kutsuz Tireturan Dursun, Saçak Dergisi Şubat 1988 sayı 49. Yemame Rahman'ı Muhammed'in yararlandığı kaynaklardan yalnızca biri olabilir. Yukarıda adları geçenler ve daha başkaları tek tek de tümü birden de Muhammed'in öğretmenleri olabilirler. Furkan suresinin 4. ayetine göre Muhammed'in yardımcılarından yani öğretmenlerinden kavm yani bir topluluk diye söz edilmiştir. Bu ve bunu izleyen iki ayetin anlamı şöyle. Parantez içinde Diyanet'in resmi çevirisiyle. İnkar edenler bu Kur'an Muhammed'in uydurmasıdır. Ona başka bir topluluk yardım etmiştir diyerek haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Kur'an öncekilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırılıp sabah akşam onu okunmaktadır dediler. Ey Muhammed de ki, onu göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, merhamet edendir. Parantez içinde Furkan ayet 4-6. Buna göre Kur'an uydurma olduğunu söyleyenler şunları da söylüyorlar. 1. Muhammed'e bir topluluk yardımcı oluyor. 2. Muhammed Kur'an ayetlerini başkalarından alıp yazdırıyor. 3. Muhammed'e sabah akşam okunuyor. 4. Ayetler eskilerin masallarından oluşuyor. Buna karşılık Kur'an'ın cevabı şudur. Yalan ve haksızca iddia. Kur'an ayetlerini tarih indirmiştir. O göklerin ve yerin gizlerini bilir. Harsoğlu Nadir, Muhammed'in kendisini Tanrı'nın elçisi yani Tanrı ile insanlar arasında yer almış, Tanrı'nın bildirilerini insanlara iletme görevini üstlenmiş biri olarak tanıtmaya yöneldiğinde ve Kur'an ayetlerini sunması karşısında Mekkelileri uyarma yoluna gitmişti ve şöyle demişti. Sakın inanmayın bu adama. Tanrı'ndandır diye ile sürdükleri tümü eskilerin masallarıdır. Ben size onunkilerden çok daha güzellerini söyleyebilirim. İran krallarına, İranlı masal kahramanlarına ait söylencelerden örnekler aktarabileceğini söylüyor. Anlatıp duruyordu Nadir. Parantez içinde bakınız Taberi Camiül Beyan 18 Taksim 137-138. Nadir haklı mıydı? Eskilerin masallarından var mıydı Kur'an'da? Bilindiği gibi Kur'an'da kıssa denen birçok öykü var. Birçoğu başta Tevrat, Yahudi kaynaklarında, kimileri de İncil'lerde yer alır. İncelendiğinde görülür ki bunların bir kesimi Tevrat'tan da çok önceki çağların söylencelerinde aynen var. Örneğin Nuh tufanına ilişkin öykü Gılgamış destanında hemen hemen aynıdır. Daha başka örnekler de verilebilir. Mekke'de, Medine'de ve çevrelerinde çeşitli din ve inançların inanırları vardı. Çeşitli toplumların söylencelerini, kutsal metinlerini bilenler de az değildi. Muhammed'in özgürlüklerini söz verdiği ve işbirliği yoluna gittiği kölelerden de bu nitelikte olanlar bulunduğu biliniyor. Daha önce adlarına yer verilenler, Belam, Yağış, Yessar, Addas, Cebr, İranlı Selma da bunlardan. Bunların ya da başkalarının Kur'an oluşması için Muhammed'e yardım etmiş, öğretmenlik etmiş olmalarını düşünmek akla uzak değil. Aklın ve mantığın kabul edemeyeceği şey, Tanrı'nın insanlara gökten mesaj göndermesi ve bunun için şu ya da bu insanı aracı olarak seçmesidir. Bunu insan aklı değil, ancak akılla ilgili olmayan iman kabul eder. Teori, Eylül 1991, sayı 21, ayrım sonu, sayfa 78.